Ayrım 19. Bölüm. Rüştü Paşa ölüm döşeğinde İzmir'e Mithat Paşa'yı tutuklamak için gönderilen Padişah Yaveri Hüsnü Bey'le Rıza Bey'in ve Merkez Kumandanı Hilmi Paşa'nın bir görevi de Manisa'da hasta döşeğinde sancılar içinde kıvranan eski sadrazamlardan Rüştü Paşa'yı yaka paça İstanbul'a göndermekti. Çünkü Sultan Aziz'i Mithat Paşa ile birlikte tahttan indiren sadrazam oydu. Demek ki o da Sultan Aziz'in öldürülmesinden sorumluydu. Hem sorumlu ne demek? O da adam öldürmekle suçlanıyordu. Abdülhamit her ikisinin de kellesini istiyordu. Mithat Paşa'nın Fransız konsolosluğuna sığınması sarayda büyük telaş uyandırdığı için padişah, aman, diyordu. Ne yapın yapın. Rüştü Paşa'nın kaçmasına, sığınmasına fırsat vermeyin. Kendisini hemen tutuklayıp İstanbul'a getirin. Çünkü o da Yıldız'da yargılanacaktır. Rüştü Paşa kimdi? Tarihe adı Mehmet Rüştü Paşa ya da mütercim Rüştü Paşa olarak geçen bu kişi gerçekte bir halk çocuğuydu. 1811'de Sinop'un Ayandon ilçesinde doğmuştu. Demek ki Mithat Paşa'dan 11 yaş büyüktü. Babası Kayıkçı Paşa Hasan Ağa'ydı. Hasan Ağa İstanbul'da kayıkçılara çok iş olduğunu duyduğu için ailesini toparlayarak Tophane'ye göç etti. Rüştü de o zaman 3 yaşında ya var ya yoktu. Hasan Ağa, temiz yürekliliği ve biraz da saflığıyla tanınmış bir Karadenizliydi. Kayığa müşteri aldığında eğer namaz zamanıysa, dur bakalım derdi. Hele şu namazımızı kılalım, öyle gidelim. Çocuğu önce mahalle mektebine verdiler. Sonra da Asakir-i Muntazama taburuna. Rüştü, Asakir-i Muntazama denen askeri okulda Arapça ve Farsça öğrendi. Babasının verdiği harçlıkları da biriktirerek Tanaş Efendi adında bir Ermeni'den Fransızca ders aldı. Okulu bitirince mülazım oldu. O dönemde orduda yabancı dil bilen subay hemen hemen hiç bulunmadığı için kısa zamanda dikkati çekti. Serasker Hüsrev Paşa, Rüştü Efendi'yi çağırtarak Fransızca sorular sordu. Rüştü böylece başarılı bir sınav vermiş oluyordu. Tarabya karakolunda yüzbaşı olarak görev aldı. Neden Tarabya? Çünkü orada Frank yalıları vardı. Dil bilen bir zabitin oraya gönderilmesi yararlı olacaktı. Yalılarda yaşayan kadınlar ve erkekler bu genç yüzbaşıdan çok hoşlandılar. İçli dışlı oldular. Rüştü Efendi'ye yeni kapılar açıldı. Hem de Fransızcasını ilerletti. Rüştü Efendi yabancı madamları gördükçe çok keyifleniyor ve kaba saba davranışlarla onları eğlendiriyor. Erkeklerle de sıcak dostluklar kuruyordu. Babası Hasan Ağa da oğluyla övünüyor ve zaman zaman kendisini görmek için Tarabya'ya gidiyordu. Rüştü Efendi ise kayıkçı babasının bu gelişlerinden pek hoşlanmıyordu. Bir gün Rüştü Efendi yine Frank dostlarıyla birlikteyken babasının geldiğini haber verdiler. O da, babama söyleyin gelip beni evimde görsün, burada değil, diye haber gönderdi. Hasan Ağa oğluna çok kızdı, ya Rabbi, dedi, oğluma ekmek ver. Ama tuz verme, Rüştü Efendi. Sadrazam olduğu zaman bile babasının bu sözünü unutmaz. Babamın duası kabul edildi. Her şeyim var. Ama ağzımın tadı yok, derdi. Rüştü Efendi o sıralarda Fransızcasını ilerleterek bazı askeri belgeleri Türkçe'ye çevirdi ve mütercim Rüştü adıyla tanındı. Sonra sırasıyla kol ağası, Miralay, Liva, Ferik ve 1847'de de müşir oldu. Rüştü Paşa 7 kez seraskerlik ve 6 kez de sadrazamlık yaptı. 5 padişahın hizmetinde bulundu. Önce 2. Mahmut'un ve Abdülmecit'in, sonra Abdülaziz'in ve 5. Murat'ın, sonra da Abdülhamit'in. Abdülaziz'in devrilmesi sırasında sadrazamdı ve darbeyi düzenleyenlerden biriydi. 5. Murat'ın 93 günlük saltanatı döneminde görevinden hiç ayrılmadı. Abdülhamit tahta oturduktan sonra da birkaç ay görevini sürdürdü. Sonra istifa etti. Ama 1,5 yıl sonra Abdülhamit kendisini 5. kez sadrazamlığa getirdi. Ne var ki, bu son sadrazamlığı ancak bir hafta sürdü. Osmanlı tarihine 19. yüzyılda damgasını vuran yöneticilerden biri olan Rüştü Paşa'dan günümüze pek iz kalmamıştır. Ama Paşa'nın yaşamı anekdot niteliğinde olaylarla doludur. Paşa, Abdülaziz, zamanında üçüncü kez sadrazam olduğu zaman kendinden önceki sadrazam Mithat Paşa'nın Hariciye Nazırlığına getirdiği Mısırlı Halil Şerif Paşa'yı görevinde bıraktı. Mısır Kadivi ise Halil Paşa'dan hiç hoşlanmadığı için nazırlıktan atılmasını istedi. Kadivi bunun için Rüştü Paşa'ya rüşvet vermeye kalktı ve kapı ket hüdası Abraham Paşa'yı sadaret müsteşarına gönderdi. O da müsteşara, size 15 bin lira vereyim, dedi. Bunu Rüştü Paşa'ya takdim edin. Lütfen Halil Paşa'yı görevden alsın. Müsteşar bu öneriyi Rüştü Paşa'ya iletirken şöyle dedi. Sadrazam Hazretleri, Halil Paşa'nın nazırlıktan uzaklaştırılması Hıdiv Hazretleri için bir onur sorunu oldu, dayatıyor. Mısır kapı ket hüdası Abraham Paşa gelip beni gördü. Ramazan dolayısıyla sizin paraya ihtiyacınız olacağını düşündüğünü söyledi. Size 15 bin lira takdim ediyor. Rüştü Paşa, asla böyle bir hediye kabul edemem, diye haykırdı. Müsteşar bunun üzerine, Paşa Hazretleri, dedi. Lütfen şu parayı kabul buyurun. Biliyorum, borçlarınız var. Bu para çok işimize yarayacaktır. Hem de ne olur, biliyor musunuz? Hıdiv başka yollara başvurarak Hariciye Nazırını görevinden aldırır. Siz de bu parayı kabul etmemiş olmakla kalırsınız. Rüştü Paşa gür sakalını karıştırdıktan sonra, efendim, dedi. Ben Mısır valisinin hatırı için Hariciye Nazırını azledemem. Müsteşar kös kös geri döndü. Bu kez de Abraham Paşa Sultan Aziz'e başvurarak Hariciye Nazırının azlini istedi. Padişah, ben, dedi. Rüştü Paşa'yı sadrazamlığa getirirken onun hiçbir işine karışmayacağımı söyledim. Şimdi, kalkar da Hariciye Nazırını azledersem doğru olmaz. Ama yine de bir düşüneyim. Bakalım, Abdülaziz düşündü taşındı. Mabey'in başkatibini çağırdı. Ona dedi ki, Halil Paşa'nın çehresini sevmiyorum. Huzuruma çıktıkça rahatsız oluyorum. Sadrazama söyleyin, kendisini azletsin. Başkatip hemen bunu Rüştü Paşa'ya bildirdi. O da, biliyorum, dedi. Halil Paşa'nın sevilecek bir çehresi yok. Ama hizmetinde de hiçbir kusuru yok. Vatanseverdir. Politikadan anlar. Ben kendisini azledecek olursam Avrupalılar ne der? Ayıp olmaz mı? Efendimizin gücü sonsuzdur. İsterse beni de azleder. Aracıya gerek yok. İstiyorsa Halil Paşa'yı kendi azletsin. Rüştü Paşa kararını vermişti. Bu pis işlere bulaşmamak için sadrazamlıktan ayrılmaktan başka çare yoktu. İstifasını bildirdi ve birkaç gün sadarete uğramadı. Abraham Paşa bu kez de Rüştü Paşa'nın konağına giderek Hıdiv'in kendisine hediye olarak 25 bin lira vermek istediğini bildirdi. Rüştü Paşa, çok memnun oldum, dedi. Teşekkür ederim. Ben zamanı gelince haber gönderir o parayı aldırırım. Abraham Paşa bu kez de, Sadrazam Hazretleri, dedi. Para bende. Hemen vereyim. Çok teşekkür ederim ama bu parayı şimdi alamam. Neden efendim? Çünkü hane halkının bu parayı aldığımı bilmesini istemiyorum. Abraham Paşa 25 bin lirayı sadrazama veremeden Hıdiv'in köşküne döndü. O sırada Rüştü Paşa oğlu Süleyman Reşit Bey'i çağırtarak şöyle dedi. Bak oğlum, gördün, Abraham Paşa 25 bin lira rüşvet vermeye kalktı. Almadım, istifa ediyorum. Adımı kirletemem. Oğlu da, paşa babacığım, dedi. Bu parayı almanızda hiçbir sakınca yoktur. Hıdiv size bu parayı bir iş karşılığı vermiyor ki. Hıdiv Hariciye Nazırı'nın azlini sizden değil, saraydan istemiş. Paranın bu işle ilişkisi yok. Siz almazsanız, yarın yerinize başka bir sadrazam gelir. O alır. Oğlum, beni iyi dinle. Ahlaksızlık ve yolsuzluklar parayı aldıktan sonra başlar. Böyle bir parayı kabul ettim mi değişebilirim. Dayanamam. Ne isteniyorsa onu yaparım. Devlet zarar eder. Ben kaç kez azledildim. Maaşım kesildi. Yoksulluk içinde kaldım. Hıdıv Hazretleri o zaman bana 500 lira verdi mi? Abraham Paşa'yı gönderip de halin nedir? Neyle geçiniyorsun? Çoluk çocuk ne yiyor? Ne içiyor diye sordurdu mu? Demek ki bu 25 bin lira. Benim kişiliğim için değil, görevim için veriliyor. Kendi işini gördürmek için bu parayı bana gönderiyor. Bundan sonra gelecek sadrazam isterse bu parayı alır. Ama devlete ve millete zarar verir. Ben almam. Hamdolsun geçinip gidiyoruz. Kimseye ihtiyacımız yok. Halkın karşısına açık alınla çıkmalıyız, dedi. Bu kez Rüştü Paşa'nın istifası kabul edildi. Hıdıv'ın isteğine uyularak Halil Paşa Hariciye Nazırlığından alındı. Rüştü Paşa'nın öykülerinden biri de şu. Paşa 1876'da dördüncü kez sadrazamlığa getirildiği zaman Abdülaziz kendisine, Paşa, demiş. Halk istediği için sizi sadrazam yapıyorum. Rüştü Paşa da, hünkârım, demiş. Halk bizi ne bilir? Siz istediniz öyle oldu. Yarın beni azlederken halka mı soracaksınız? Rüştü Paşa'nın uzun yıllar açıkta kaldığı ve hiç maaş almadığı da olmuştu. Bir gün vefadaki konağında kendisini görmeye gelen Mabey'in başkatibi Atıf Bey'e şöyle demiştir. Sefirlere ziyafet vermek gerekirse sofra takımım bile yok. Önceden her şey vardı. Efendimizin sayesinde bu duruma düştüm. Paşa bir günde yine Atıf Bey'e şöyle demiş. Yabancılar bize devlet nazarıyla bakmayıp Çingane Derneği gibi davranıyorlar. Padişahımızın da yabancı hükümdarlar arasında hiç itibarı yok. Efendimiz bizi ne zamana kadar böyle sürükleyecek? Hiç halim kalmadı. İş çok ağır. Rüştü Paşa yine böyle boşta bulunduğu yıllardan birinde padişahın yakınlarından birine şöyle demiş. Bilirsiniz sadaret görevinin büyükçe bir maaşı ve ödenekleri vardır. Benim ise boşta olduğum zamanlarda dışarıdan para bulmadan geçinmem söz konusu olamaz. Geçen kış konağın pencere perdelerini kestirip çocuklarıma elbise yaptırarak kışı geçirebildim. Benim ne bir gelirim var ne de akarım. Bunu herkes bilir. Böyle şiddetli ihtiyaç içinde olan bir insan hiç sadaret gelirlerini feda edebilir mi? Ben ettim işte. Abdülhamid Rüştü Paşa'yı 5. kez sadrazamlığa getirdiği zaman paşanın artık uğraşacak didinecek gücü yoktu. Ben, dedi, sadareti kabul etmemek için çok uğraştım. Padişahın elinden kurtulamadım. Hastayım, dedim olmadı. Ayın son çarşambasıdır, dedim olmadı. Hünkara, siz benim babamsınız. Milletin de babasısınız. Sizin reyiniz olmadan hiçbir şey yapamam, dedim. Ellerime sarıldı. Elinden kurtulup da eve kapağı atabilseydim yatağa yatar hiç çıkmaz. Yakamı kurtarırdım. Yapamadım. Bizim bu defaki sadaretimiz. Sadaret değil, rezalet oldu. Rüştü Paşa'nın korkaklığı üzerine de çok şey anlatılmıştır. Eski sadrazamlardan Fuat Paşa onunla ilgili olarak şunları söylemiştir. Yeni yapılmış bir köprü düşünün. Ben, Ali Paşa ve Rüştü Paşa, üçümüz o köprüden geçmek zorunda olsak ne yaparız? Önce ben hiç düşünmeden geçerim. Ali Paşa köprünün ayaklarını inceler, düşünür. Sonra adım adım o köprüden geçer. Sıra Rüştü Paşa'ya gelince o önce köprüden 3 tabur askerin geçmesini bekler. Onlar geçtikten sonra o da geçer. Aramızdaki fark budur. Fuat Paşa'nın anlattığı son öykülerden biri de şu. Eğer Allah dünyayı yaratmadan önce Rüştü Paşa'ya danışacak olsaydı, dünya hala yaratılmamış olurdu. Bir de şu öykü var. Rüştü Paşa sadrazamken bir gün konağına bir garip adam gelmiş. Önce paşanın eteğini öpmüş, sonra eline bir kağıt tutuşturmuş. Paşa kağıdı okuduktan sonra odanın ortasına atmış ve adama dönerek, böyle iş istenmez, demiş. Ben bu kadar işe dalmış çalışırken sen benim hiç hatırıma gelmezsin ki. Sana bir memuriyet bulayım. Açık bir hizmet iste. Beni şu göreve getir de. Bir çaresine bakalım. Yoksa sen daha çok beklersin. Bak sana bir hikayeyi anlatayım. Bir zamanlar yaşlı bir bektaşi varmış. Evinin bahçesinde ahır olmadığı için eşeğini bir ağaca bağlarmış. Bir gün adam hastalanmış. Eşeğini bağlayamamış. Oğluna, aman çocuğum, demiş. Eşeği götür. Karşıdaki ağaca bağla. Ertesi sabah adam iyileşmiş. Oğluna, ne yaptın bizim eşeği? Diye sormuş. Çocuk da, eşek çalındı, demiş. Adam, aman oğlum, eşek nasıl çalınır? Diye sormuş. Sen kime havale ettin eşeği? Allah'a. Be sersem çocuk, demiş bektaşi. Hiç Allah'a eşek havale edilir mi? Onun 40.000 türlü işi vardır. Bizim eşekle nasıl ilgilensin? Sen eşeği Hazreti Ali'ye havale edecektin. Ondan yardım isteyen azdır. Kimse ondan eşek istemez. O da kimseye eşeği vermez. Bak, oğlum, bizden 1.000 kişi memuriyet ister. Bu kadar iş arasında nereden hatırlayıp da her birini teker teker düşüneyim. Ama belirli bir iş istersen o başka. Adamcağız süklüm püklüm çıkıp gitmiş. Abdülhamit'in tahta çıktığı günlerden birinde Rüştü Paşa padişahı görmeye gitmiş. Bir de bakmış. Padişah merdivenlerden iniyor. Rüştü Paşa'ya, paşa, demiş. Kendi kendime tıraş oldum. Camiye gidiyorum. Dönüşte görüşürüz. Rüştü Paşa çok bozulmuş. Oğluna, Süleyman, demiş. Biz Sultan Hamit'i tahta çıkartmakla büyük hata ettik. Ben daha Abdülaziz'i devirirken Hüseyin Avni Paşa'ya, aman ters bir iş yapmayalım, sonra fena olur demiştim. Oldu. Sultan Murat deli çıktı. Sonra Abdülhamit'i getirdik. Ne oldu? O da şimdi kendi işini kendi görmeye kalkıyor. Dün gece banker Zafiri'yi çağırtmış, maliye işlerini konuşmuş, sonra sefirleri çağırmış, onlarla görüşmüş. Daha tahta çıkışının ikinci günü bunları yaparsa vay başımıza gelenler. Rüştü Paşa ile ilgili son bir anekdot da şu. Paşa'ya, efendimiz, demişler. Kaç kez sadrazam oldunuz? Neden şu işleri bir düzene koyamadınız? Paşa da şöyle demiş. Hakkınız var. Ne deseniz doğru. Ama ben size gerçeği söyleyeyim de dinleyin. Biz elimize dürbünü almış ufuklara bakıyoruz. Bir de ne görelim? Bir gemi, yelkenleri kırılmış. Dalgaların arasında, battı batacak. Canım, diyoruz. Bu teknede hiç kimse yok mu? Neden kurtarmaya çalışmıyorlar? Hemen denize bir tekne indiriyoruz. Küreklere sarılıyoruz. Yallah! Yetişiyoruz. Bir de ne görelim? Gemide kim var? Kim yok ambara inmiş. Ellerinde def, davul, vur patlasın. Çal oynasın, işret edip oynuyorlar. Yahu, bu ne hal diyoruz. Gelin hep birlikte tekneyi kurtaralım. Onlar, boş ver, diyorlar. Keyfine bak, al bir kadeh rakı. Sen de bize katıl, bakıyoruz. Kimseye laf anlatmaya imkan yok. Biz de onlara uyuyoruz. Oh, vur patlasın, çal oynasın. Kafaları çekip oynuyoruz. Anlıyor musunuz durumumuzu? Biz de ülkeyi kurtaralım diye iş başına geldik. Baktık ki çare yok. Onlara uyduk. Eğleniyoruz. Gemi de batıyor. Rüştü Paşa sadrazamlıktan ayrıldıktan sonra artık bir daha devlet işleriyle hiç uğraşmamaya karar verdi. Ve vefadaki konağına çekildi. Yaşı 70'e yaklaşıyordu. Yarım yüzyıldan beri devlet hizmetindeydi. Neler görmüş, neler geçirmişti. Yorulmuştu. Hastaydı. Hem prostatı vardı, hem de basuru. Konaktan dışarı çıkmak içinden gelmiyordu. Zaten her fırsata, artık beni rahat bıraksınlar, köşküme çekilip oturmak istiyorum, diye hırçınlaşıyordu. Bazı gün oluyor, kendimi toparlayıp haremden selamla bile çıkamıyorum, diyordu. Böyle yorgun olduğu bir zamanda padişaha bir mesaj göndererek devlet işleriyle uğraşabilmeye artık sağlığım el vermiyor. Bu işler güçlü bir kafayı gerektirir. Efendimizi hoşnut edemeyeceğim. Sadakayı şahane olarak beni görevden affetsin, demişti. Düşmanları da çoktu. Abdülaziz'in devrildiği sırada sadrazam olduğu için herkes onu birinci derecede sorumlu sayıyordu. Oysa o hiçbir işe karışmak istememişti. Abdülaziz'in devrilmesinde başrolü Mithat Paşa oynamış. Rüştü Paşa'yı da sadrazam olarak aralarına almak istemişti. Paşa önce direnecek olmuş ama Mithat Paşa ona, Paşa Hazretleri, demişti. Eğer bize katılmayacak olursanız bu millet sizi Beyazıt Meydanı'nda parça parça eder. Bu sözler üzerine o da gruba katılmak zorunda kalmıştı. Sonra da elim, dilim, ayağım bağlı olarak onlara katıldım. Abdülaziz'in devrilmesi esnasında sadarette bulunmak bedbahtlığı yüzünden sorumlu oldum, demişti. Abdülaziz'in öldürüldüğü iddiasıyla Mithat Paşa, Mahmut Paşa ve Nuri Paşa'ya karşı kovuşturma hazırlıkları yapılmadan, Abdülhamit, Rüştü Paşa'nın da İstanbul'dan uzaklaştırılmasını istedi. O dönemde sadrazam olan Safvet Paşa'yı huzura çağırarak şöyle dedi. Sadrazam Hazretleri, biliyorsunuz Sultan Aziz'in katilleri hakkında kovuşturma yaptırıyorum. Rüştü Paşa da sanıklar arasındadır. Kovuşturmanın sağlıklı olması için siz Rüştü Paşa'yı derhal İstanbul'dan uzaklaştırın. Safvet Paşa, Rüştü Paşa'nın bu uydurma cinayet işine bulaşmadığını çok iyi biliyordu. Kendisine büyük saygısı vardı. Padişaha ne diyeceğini şaşırdı. Ama birkaç dakika içinde toparlanarak, zat-ı şahane de çok iyi bilirler. Rüştü Paşa kulunuz kudemadandır. Zat-ı şahaneye hep sadık kalmıştır. Ders adetten çıkartılması uygun olmaz. Burada kalması yararlı olur. Merhamet buyurunuz. Kendisini sürgün etmeyelim. Sultan Hamit bu sözlerden hiç hoşlanmadı. Bir süre sonra Safvet Paşa'yı görevden aldı ve yerine Tunuslu Hayrettin Paşa'yı getirdi. Ona da aynı sözleri söyledi. Hayrettin Paşa da dürüst bir devlet adamıydı. Kölelikten yetişmiş. Ama sonra kendisini koruyan bir paşanın yardımıyla Fransa'ya gidip eğitim görmüş. Daha sonra da Tunus'ta başbakanlık görevinde bulunmuştu. Rüştü Paşa'ya onun da büyük saygısı vardı. Zat-ı şahane, kulunuzu mazur görsünler. Ben bu görevi yerine getirmeyeceğim, demekle yetindi. Ama hünkâr dayatınca gidip durumu Rüştü Paşa'ya anlatmaya karar verdi. Paşa Hazretleri, dedi, zat-ı şahaneye bir takım jurnaller iletmişler. O da inanmış. Size olan güveni sarsılmış. Lütfen saraya gidip huzura kabulünüzü isteyin. Durumu anlatın. Yoksa iş çok kötüye gidecek. Rüştü Paşa saraya gidip padişahtan özür dilemektense Bursa'ya gitmek için mabeyinden izin istedi. Bu kez de, yo, Paşa Hazretleri, dediler. Bursa olmaz. Orası İstanbul'un bir mahallesi sayılır. Daha uzak bir yer seçin. Rüştü Paşa, peki, öyleyse, dedi. Manisa'ya gideyim bari. Orada tarlalarım var. Köhne bir evim var. Gider orada yaşarım artık. Mabeyinci bu işin tatlılıkla çözülmesinden çok memnun oldu. Manisa'ya gidebilmesi için Rüştü Paşa'ya hemen bir dilekçe yazdırdı. Paşa bu dilekçesinde şöyle diyordu. 3 yıldan beri yakalandığım sinir hastalığı beni felçli bir duruma düşürdü. Tek umudum hava değiştirerek asabımı düzeltmek. Manisa denizden uzak olduğu için havası bana çok iyi gelecektir. Zat-ı şahane müsaade ederse hemen oraya gitmek istiyorum. Hünkâr bu dilekçeden çok hoşnut oldu. Paşa'ya 300 lira harcıra gönderdi. Kendisini İzmir'e götürmek üzere bir vapur hazırlanması için tersaneye emir verdi. Her şey hünkârın istediği gibi oldu. Paşa'yı İzmir'de saygıyla karşılayıp Manisa'daki çiftliğine gönderdiler. Aradan 1 yıl geçti geçmedi. Mithat Paşa ile birlikte Rüştü Paşa hakkında da kovuşturma başlatıldı. Merkez komutanı Hilmi Paşa'ya saraydan çekilen bir telgrafta, Mithat Paşa'yı kaçırmakta yaptığınız hatayı Rüştü Paşa hakkında tekrar etmemelisiniz ve Rüştü Paşa kaçacak olursa şiddetle sorumlu olacağınız ihtar olunur, deniyordu. Hilmi Paşa bu telgrafı alınca telaşlandı ve hemen Padişah Yaveri Hüsnü Bey'i bir bölük askerle Manisa'ya gönderdi. Hüsnü Bey'in ilk işi evi kuşatmak oldu. Askerler yolbaşlarını tutup mezilendiler. Hüsnü Bey kapıyı çaldı. Arkasında da askerler süngüleri takmış bekliyorlardı. Hüsnü Bey, kapıyı açan Kahya'ya hemen, dedi. Paşanıza haber verin, dışarıya getirin. Kendisine irade iyiyse niye tebliğ edeceğiz. Kahya böyle şeylere alışıktı. Hiç soğukkanlılığını bozmadan, bekle bakalım binbaşım, dedi. Paşa hazretleri hasta, yatağında yatıyor. O buralara gelemez. İstersen sen bir zahmet eder yanına varırsın. Bir haber vereyim bakayım. Seni kabul edecek halde mi? Kahya Rüştü Paşa'nın yanına vardı. Bir herif geldi, dedi. Zabitandan, hiç gözüm tutmadı. Yanında da emirerleri var. Neye gelmişler anlamadım. Paşa hazretlerini görmek istiyorlarmış. Haşa, tövbe haşa. Sizin dışarıya gelmenizi söyledi. Ben de kapıyı yüzüne kapattım. Kim oluyormuş bu herif? Rüştü Paşa, benim. Dışarıya çıkacak halim mi var? Gelsin buraya da söylesin bakalım. Derdi neymiş, dedi. Paşanın eşi ve evdeki hizmetçiler ve uşaklar da telaşa kapılıp yatak odasına koşuşmuşlardı. Kahya, emriniz olur Paşa Hazretleri, diye odadan çıktı ve doğru kapıya giderek Hüsnü Bey'e, kendin gel yukarıya, dedi. Paşa Hazretleri senin emrin mi? Sen istiyorsun diye aşağı insin. Çık yukarıya kendin anlat. Ama yalnız sen gidebilirsin eve. Emirerlerini içeri alamam. Beklesinler. Hüsnü Bey, hiç ağzını açmadan içeri daldı. Merdivenleri çıkıp paşanın yatak odasına girdi. Paşayı saygıyla selamladıktan sonra, Paşa Hazretleri, dedi. Size Zat-ı Şahane'nin bir tebliğini takdim etmek için buraya geldim. Maalesef sizi tutuklamakla görevlendirildim. Rüştü Paşa, herhalde bunun bir nedeni vardır. Zat-ı Şahane böyle emir buyurmuşsa bunu iyi niyetle yapmıştır. Ama öğrenmek isterim. Neden beni tutuklamak istiyorsunuz? Hüsnü Bey, Sultan Aziz'in öldürülmesinde sizin de sorumlu olduğunuz öne sürülüyor, diye yanıt verdi. Allah Allah! Neler duyuyorum? Sultan Aziz kendi damarlarını kesip intihar etmemiş de öldürülmüş mü? Vah vah! O canım padişaha kıymışlar mı? Bunu hiç duymamıştım. Ben o zaman sadaret mevkiinde bulunuyordum. Bana hiç böyle anlatmadılar. Demek ki merhum padişahımız bir cinayete kurban gitmiş. Rüştü Paşa'nın gerçekten de hiç yataktan kalkacak gücü yoktu. Yaver Hüsnü Bey Paşa'nın durumuna acıdı. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. Zaten Paşa'nın hastalığı her halinden belliydi. Bir ara Hüsnü Bey'e, oğlum, dedi, lütfen biraz dışarıda bekleyin. Ben fena halde sıkıştım. Prostatım var, her an karnım şişiyor sanıyorum. Ama idrarımı yapamıyorum. Sondayla alıyorlar. Hüsnü Bey, paşanın durumunu anladı. Pekala Paşa Hazretleri, dedi, sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Durumunuzu hemen merkez komutanlığına bildiririm. Hüsnü Bey, İzin isteyerek paşanın yanından ayrıldı. Evin çevresine birkaç nöbetçi bırakarak karargaha döndü ve durumu merkez kumandanına bildirdi. O da aldığı bilgileri saraya iletti. Ertesi gün başmabeyinden gelen cevapta Rüştü Paşa'nın durumu hakkında kışladaki doktorlarla belediye doktorunun birlikte bir konsültasyon yapmaları ve sanığın İzmir'e gidecek durumda olup olmadığının bildirilmesi isteniyordu. Ertesi gün doktorlar raporlarını verdiler. Paşa'nın İzmir'e gitmesi uygun görülmüyordu. Mabeyin bununla da yetinmedi. Manisa'da 3 doktordan oluşan bir kurul toplandı. Onlar da Paşa'yı inceleyerek şu karara vardılar. Paşa'nın prostatı koç yumurtası kadar büyümüş ve mesane yolu tamamen tıkanmıştır. İdrar 2 saatte bir sondajla alınmaktadır. Hastanın basuru da vardır. Bu yüzden dışarı çıkamamakta ve bağırsakları ihtikanla, yani şırıngayla temizlenmektedir. Bu durum büyük sancılara neden olmaktadır. Cilt soluktur. Ancak sırt üstü yatabilmektedir. Oturacak durumda değildir. Durumu pek ağır ve pek naziktir. Bir yerden bir yere ne at üstünde gidebilir, ne arabayla, ne de şimendiferle. yola çıkartılacak olursa durumu daha da ağırlaşıp ölebilir. 5 Mayıs 1881 Tabip Kaymakam Fano Tabip Kaymakam Mehmet Tabibi Belde George Oylahu Demek ki, Rüştü Paşa'nın artık günleri sayılıydı. Ecel gelmiş konağın kapısında bekliyordu. Ama bekleyen yalnız ecel değil, sarayın uşaklarıydı. Onlar da bir an önce paşanın son nefesini vermesini bekliyor ve bu müjdeyi hünkara iletebilmek için sabırsızlanıyorlardı. Onlar bekleye dursunlar. Saraydan İzmir valisi ve merkez kumandanına bir telgraf daha geldi. Telgrafta Rüştü Paşa'nın 15-16 seneden beri kendine hasta süsü vererek herkesi aldattığı için bu kez İstanbul'dan bir konsolto heyetinin gönderileceği bildiriliyor ve paşanın itinalı surette sedye ile treni, oradan da İzmir'e nakledilmesi isteniyordu. Saraydan gelen emire mutlaka uyulması gerekiyordu. Doktor Isfini, Doktor Laskaris ve Doktor Isak adlarında 3 doktor hemen İzmir'e gönderildi. Paşa da sedye ile İzmir'e getirilerek vali konağına yerleştirildi. Doktorlar, mesleğin ahlak kurallarına uyacak anlayışta insanlardı. Paşa'yı inceden inceye muayene ettiler ve sonunda hastanın hiçbir biçimde İstanbul'a gönderilemeyeceğine karar verdiler. Paşa, ne olur beni artık rahat bırakın. Şuracıkta öleyim. Beni oradan oraya sürüklemeyin, diye yalvarıyordu. Yapılacak bir şey yoktu. Paşa'nın Manisa'ya dönmesine saraydan izin çıktı. Kendisinin Manisa'daki çiftliğinde oturmasında sakınca görülmedi ve paşa çiftliğine döndükten 10 ay sonra orada hayata gözlerini yumdu ve kurtuldu. O derecede ağır hasta olmasaydı o da Taif'te can verecekti.